Ayrım 14. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 263. Bıçak sırtı, Venüs, Mars, Müküz. İstanbul dışındaki cüzamlara ulaşabilmek için yetişmiş ve güçlü bir ekibi olan Veremle Savaş Derneği ile işbirliği yapmaya karar verdiğimizde, işe önce hastalarımız hakkında gayet sağlam bir dosya sistemi kurmakla başlamıştık. Sonra derneğin ekibindeki teknisyenleri eğitimi aldık, onlara cüzamı teşhis etmeyi öğrettik. Bu kişiler nasılsa Anadolu'da çocukları aşılıyor, daha sonra da aşı kontrolüne gidiyorlardı. Verem kontrolünü yaptıkları çocukların cüzam kontrolünü de yapıp belirtiler gördükleri takdirde bize bildirebilirlerdi. Cüzam hastalığı vücudun herhangi bir yerinde hiçbir rahatsızlık vermeyen açık renk bir leke olarak başlıyordu. Kontrol muntazam yapılmadıkça cüzamı başında teşhis etmenin imkanı ne yazık ki yoktu. Bu nedenle hastalık karşımıza hep ilerlemiş evrelerinde pençeleşmiş eller, felçli gözler, topaklaşmış suratlar, diz ve dirseklerde yara izleri olarak çıkıyordu. Ne yazık ki Verem Savaş ekibiyle başarılı bir çalışma yapamadık. Bu arkadaşlar aşının tutup tutmadığını kontrol etmek için sadece çocukların omuzlarına bakmakla yetinirlerken şimdi tüm bedeni muayeneden geçirmek zorunda kalmışlardı. Vakit alan bu iş için ikinci bir maaş ödemek gerekiyordu ki dernek olarak öyle bir paramız yoktu. Güneş Umuttan Şimdi Doğar, sayfa 196-197. Kısacası iş başa düşmüştü. Kırsal alanlardaki cüzamlara, hemşirelerin ve öğrencilerine ben bizzat ulaşmalıydık. Doçent doktor Ethem Utku'nun başlattığı ama 1964 yılında zamansız ölümüyle tamamlayamadığı cüzam taramalarını üstlenmek ve tamamı erdirmek için zaten yıllardan beri yanıp tutuşuyordum. Ülkede cüzamın önünü alacaksak bunu ancak bir tarama sonucu tüm hastaları tespit ve tedavi ederek başarabilirdik. Üstelik yıllardan beri ülkemin bilmediğim yörelerini görmek, dört bir yanına ulaşmak, toprağına, insanına değmek, havasını solumak, suyunu içmek, yöresel tatlarını tatmak, şiveleri, adetleri değişik insanlarla tanışmak isterdim. Şimdi bir taşla iki kuş vuracaktım. Ülkemi tanırken cüzamları da tespit edecek, hastalığın kökünü yerinde kurutmaya çalışacaktım. Tarama planımı gerçekleştirmeye karar verdiğimde 1984'ün baharındaydık. Taramaya cüzamın en yaygın olduğu Van ilinden başlamak en doğrusu olacaktı. Gerçekten cesaret isteyen bir işti bu. Duyanlar sen delirmişsin diyorlardı. Orada yaşayan insanlarla ilişki kuramazsın. Türkçe bilmezler, soyunmazlar, muayene olmazlar, hasta olduklarını kabul etmezler. Yılmadım. Bel kemiği tüberkülozuna yakalanıp 13 ay boyunca yüzü koyun yatan ve o yataktan akıl sağlığı yerinde kalkıp ihtisas yapabilen biri Van'ın koşullarında korkar mı? O gün bugündür, her kafasına koyduğunu yapabilmişse taramanın da üstesinden gelir elbet. Aynen böyle düşündüm. Önce bir ekip kurmam gerekiyordu. Ekibimde benden başka bir veya iki hekim daha, iki hemşire ve zor şartlara dayanıklı birkaç hevesli ve çalışkan öğrenci bulunmalıydı. Olmazsa olmaz hemşirimi biliyordum. Ayşe Yüksel'e kendi gibi çalışkan, disiplinli ve ideal sahibi bir meslektaş daha bulmasını söyledim. Çok isabetli bir karla Tülay Çakıner'i uygun bulmuş. Öğrencilerinden Serhan'ın da projeyi anlattım. Gönüllü olarak çalışabilecek, karşımıza çıkacak her türlü zorlukla baş etmeye hazır, sorun çıkarmayacak, kaprisi yapmayacak arkadaşlarından bir ekip kur. Bunu başaracağına inanıyorum dedim. Müthiş bir ekiple yola çıktık. Önce Ankara üzerinden otobüsle Elazığ'a gitmiş, bana geçmeden önce ekipteki çocukları Elazığ Lepra Hastanesi'nde cüzamla ilgili bir kursa tabi tutmuştuk. Çocuklar lepra yani cüzam hastalığı ile ilgili her ayrıntıyı bu kurs sırasında öğrenmişlerdi. Bu arada medikal bilgi kadar önemli bir başka şeyi daha öğrettim ekibimdeki öğrencilere. Hastalara dokunmayı. Hiç çekinmeyin, dokunun onlara çocuklar dedim. Beş parmağımı bitiştirip elimin ayasını göstererek hastayı muayene ettikten sonra ellerinizi bir güzel yıkarsanız bir şeycik olmaz. Bakın, ben yıllardır dokunuyorum, hastalık kaptım mı? Hastanızı uzaktan bakarak belki teşhiste bulunabilirsiniz ama hastanın gönlü de lazım size. Gönlünü kazanamazsanız hastalığı kolayca yenemezsiniz. Dokunmak, sözcük olarak değmenin ötesinde, değiştirmek, duygulandırmak anlamını da taşır. Sevgiyle dokunduğunuz hastayı kendinize bağlarsınız. Ona iyileşeceğine dair güven verirsiniz. Yer Gök, Dört Duvar. Türkan Saylan, Cumhuriyet Kitapları, 2009, sayfa 126. Ekibimizdeki Yeşim Erim adlı öğrencim yıllar sonra bana hocam demişti. Nasıl maydanoz yıkarken aklıma anneannem gelirse yeni tanıştığım bir hastanın çıplak sırtını her dokunduğumda da sizi hatırlıyorum. Ben dokunmayı sizden öğrenmiştim Elazığ'da. Elazığ'da kaldığımız sürece tedavisini yaptığımız ve hastalığını sapladığımız kişileri son gece verdiğimiz veda yemeğine davet etmiştik. Cüzamlılar kimse kendileriyle konuşmaya bile yanaşmazken bizlerden böyle bir davet alınca çok şaşırdılar ve duygulandılar. Hele de yemek süresince çalan müzikle dansa kalktığımızda ve onlara bizlerle dans etmeyi teklif ettiğimizde. cüzamlarla halka kurduk, el ele tutuştuk, halay çektik, teke tek dans ettik. Hayatlarını ilk ve son danslarını bizimle ettiler. Sanırım Elazığlılar ve cüzam hastanesinin hastaları bizleri hayatları boyunca unutmadılar. Tıpkı bizlerin de onları asla unutmadığımız gibi. Ertesi sabah erkenden yola koyulduk. Ver elini Bahçesaray. Doğu Anadolu'da Allah'ın doğasını özene bezene yarattığı halde unutmayı tercih ettiği, yılın 8 ayı karlarla kaplı olduğu için bir türlü ulaşılamayan Bahçesaray ya da eski adıyla Müküs. Biz Müküs'e karların nihayet eriyerek bize geçit verdiği bir yaz günü vardık. 1984 yılında Batı'yı Doğu kentlerine bağlayan bakımlı şose yollar, uçak seferleri yoktu ama terör de başlamamıştı henüz. Hepimiz hayatımızda ilk kez yerinde bir lep yer taramasına çıkıyorduk. İlk hedefimiz Bahçesaray'ın 20 kadar köyünü ev ev taramaktı. Çok heyecanlıydık. Yılın 8 ayı karlarla kaplı olduğu için ulaşılamayan beldeye Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği arabalarla 3400 metre yükseğe tırmanıp 3 saatlik bir yolculuğun sonunda varabilmiştik. Bulunduğumuz tepeden aşağı bakmış, çanağın dibinde ortasından billur bir dere akan bir avuç yeşillik görmüştük. Tepede arabalardan indik, çantalarımızı taşıyarak döne döne yokuş aşağı giden yolda binbir eziyetle bir taraftan da doğanın inanılmaz güzelliğine hayran kalarak köylülerin Müküs dediği Bahçesaray'a ulaştık. Bahçesaray'ın tek caddesinin üzerinde bir cami, bir otel, birkaç dükkan, bir Sümerbank satış mağazası, jandarma komutanlığı, karakol ve yolun sonunda da kalacağımız sağlık ocağı vardı. Karakol, sağlık ocağı ve caminin dışındaki binaların hepsi tek katlı, toprak damlı, kerpiç yapılardı. Ama hepimizi tokat bir çarpan çevre değil, oranın halkıyla aramızdaki kültür uçurumu olmuştu. Banda halk bizleri turist sanmış, çocuklar Türkçe sorularımıza yes, no gibi İngilizce yanıtlar vermişlerdi. Ama burada bize turist bile değil, aydan gelmiş uzaylılar gibi bakıyorlardı. Sağlık ocağının bir lojmanına Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığından Hamdi Aytekin Hoca ile erkek öğrenciler yerleşti. Lepra Hastanesi'nden dermatolog Bahar'ı, hayatım boyunca sağ kolum olacak kızım yerine koyduğum Ayşe Yüksel ve Tülay Şakınar hemşirelerle kız öğrencileri diğer lojmana yerleştirdik. Yakındaki askeri birlikten tedarik edilmiş yataklarımızı yerlere serdik. Yerleştikten sonra bir plan yaptık. Çocukları değişik köylere yollamak üzere gruplara ayırdık. Her grup bir başka köyü tarayacaktı. Köydeki kadınların muayenesini Ayşe ve Tülay hemşirelere ve kız öğrencilere bırakıyorduk. Erkek öğrenciler de erkeklerin derdini dinleyecek, taramalarını yapacaklardı. Sabahın erken saatlerinde gruplar birbirinden ayrılarak yola koyuldular. Gittikleri köylerde önce muhtarı bulacaklar, ne yapmak istediklerini anlatacaklar, sonradan köy imamıyla tanışıp onu ikna edecekler ve camiden köy halkına anons yaptırarak herkesi muhtarın evine muayene olmaya davet edeceklerdi. İmamın cami hoparlöründen insanları muayeneye çağırması elbette etkili olacaktı. Akşam sağlık ocağında buluştuğumuzda hepimizin anlatacak o kadar çok şeyi vardı ki nereden ve kimden başlayacağımızı bilemiyorduk. Konuşmaya başlayınca şunu gördük. Hepimizin anlattıkları hemen hemen aynıydı. Bir zaman tünelinin içine girmiş, orta çağın da ötesinde bir zamana geçiş yapmıştık. Bu zaman diliminde inanılmaz bir yoksulluğun ve cehaletin pençesinde kıvranan iyi, temiz yürekli, saf ve cömert insanlarla karşılaşmıştık. Yoksulluklarına rağmen ikramdan geri kalmamak için çırpınmışlardı. Ziyaret ettiğimiz evlerde Kürtçe konuşuluyordu. O yıllarda bu dili bugünkü gibi ulu orta Kürtçe diye adlandıramıyorduk. Evler taştan yapılmıştı. İşlerinde tandır yanıyordu ve insanlar o dumanın içinde hiç gocunmadan oturabiliyorlardı. Evlerin hiçbirinde tuvalet yoktu. İhtiyaçlarını dere kenarına inerek gideriyorlardı. Kız çocuklarını okutmuyorlardı. Türkçe bilen erkekler yabancı dil bilenlerin ayrıcalığına sahipti. Statüleri diğerlerine göre daha yüksekti görünüyordu. Devletle bağlantıyı sadece onlar sağlayabiliyormuş. Kadın erkek uçurumu çok derindi. Şafii inançlarına göre kadına el değerse abdest bozuluyormuş. Kızların ellerini sıkmıyorlardı ama hepimize karşı çok naziktiler. Evlere girerken ayakkabılarımızı çıkarmaya kalkıştığımızda bağlarını kendileri çözmeye kalkıyorlar, yolda yürürken önümüze geçmiyorlar, çay, su ya da ayran bardağımız boşaldığında hemen yeniden dolduruyorlardı. Bazı köylerde kadınlar yemek esnasında yanımızda bulunmazken, bazı köylerde mesela Surs mezrasında yemek boyunca onlar da bizimle oturdular ve tercüman aracılığıyla sohbete katıldılar. Kadınların üzerinde en güzelleri üstte olmak üzere kat kat giysiler, etekler, hırkalar vardı. Guatr hastalığı yaygın olduğu için boğazlarındaki yumruları gerdanlıkların arkasında saklıyorlardı. Kocaman gözleri korkuyla bakıyordu. Lastiklerini ve renkli çoraplarını çıkartmaya ikna ettiklerimizin ayakları iltihaplı yaralarla doluydu. Çantalarımızda götürdüğümüz tansiyon aletleriyle, ilaçlarla köylülerin her dertlerine deva almaya çalışıyorduk. Gün ilerledikçe bizden kötülük değil de iyilik geleceğini kani olduktan sonra Kadınla erkekli muayene olmak için sıraya girmişlerdi. Bir de çocuklar vardı. Saçları kirden keçeleşmiş, kocaman güzel gözleri mahzun veya şaşkın bakan, burunları hep akan ve sümüklerine konan sineklerden rahatsız olmayan, şiş karınlı, ishalli, pantolonları iplerle bağlanmış, rengarenk kırkalı çocuklar. Bitmez tükenmez bir çocuk ordusu nereye gitsek peşimizden geliyordu. Onları muayeneye aldığımız ilk gün şaşkına dönmüştük. Hepsinin bedeninde lepra lekeleriyle ilgisi olmayan küçücük kırmızı benekler vardı. Sanki döküntülü bir bulaşıcı hastalığa tutulmuşlardı ama döküntüler ne kızıl ne de kızamık döküntülerini andırıyordu. Teşhis koymakta zorlanmıştık. Günün sonunda bu döküntülerin tahta kurusu ısırığı olduğunu anladık. Çocuklar ayrıca ishalden ve beslenme bozukluğundan kırılıyordu. Gördük ki hayvancılıkla uğraşan bölge halkı hayvan ölmedikçe veya misafir gelmedikçe hayvanını kesip et yemiyordu. Proteinsizlikten dolayı raşitik, cılız çocuklar çoğunluktaydı. Pek çok evde zeka özürlü çocuk da gördük. Köy halkı da çocuklar gibi baştan aşağı bit, pire ve tahta kurusu içindeydi. Biz de sonunda çaresiz bitlenip pirelenecektik ama dönüş yolunda Van Gölü'nün sodalı suyu bizleri her türlü haşereden kurtaracaktı. İlk gün akşama doğru gençler Kürtçeyi ilerletmişlerdi. Köylülere soruyorlardı. Kiderete desi, yanıt hemen geliyordu. Seremi deşe, midemi deşe. Başım ağrıyor, midem ağrıyor. Ağrısız, dertsiz tek bir kişi yoktu aralarında. Muayene sırasında gördüklerimizi kaydediyor, şüpheli bulgular için değerlendirme formları düzenliyorduk. Onlarını açmayı utanırlarken, kimseden çekinmeden memelerini çıkartıp bebelerini emzirebiliyorlardı. İnsan içinde bebeği emzirmek son derece doğaldı. Yer gök dört duvar, sayfa 42. İlk iki günün sonunda halkı muhtarların evinde toplamaktan vazgeçip ev ev dolaşma kararı aldık. Böylece tüm ev halkını en azından o sırada evde bulunanları tarayabilecektik. Bu arada inanılmaz şeylerle karşılaşıyorduk. Tülay hemşire bir cüzdan hastasının gözlerinin kurumasını önlemek için geliştirdiği göz etrafını tamamen kaplayan bir koruyucu gözlük karşısında şaşkına dönmüştü. Muayene ettiği hasta icadı sayesinde göz korneasını hasardan korumayı başarabilmişti. Yıllar sonra Massachusetts'te çalışırken bir lepralı hastanın o gözlüğe çok benzer bir gözlük taktığını görünce Müküs'teki zeki vatandaşı patent almaya teşvik etmediği için büyük bir pişmanlık duyacaktı. Yer gök dört duvar sayfa 30. Onlar bizim için kar tepelerinin ardında unutulmuş, zeki, duyarlı ama ilk çağlara ait insanlardı. Onların gözünde ise bizler, derman dağıtan sihirbazlar, omuzlarımızdan sarkan fotoğraf makinelerimiz, tansiyon aletlerimizde uzaydan gelen yaratıklar gibiydik. Onlar bizi uzaylı gibi görürken bizim çocuklar da onlar için bir tekerleme söyleyip durmuşlardı. Mars, Venüs, Müküs. Müküs yani dünya dışında bir gezegen. Bahçe saray Müküs iyi bir ressam tarafından yeşilin her tonu kullanılarak çizilmiş bir natürmort resim gibiydi. Orada vadinin ortasında çağıldayan dereden başka hiçbir şey değişmiyor, gitmiyor, akmıyor, hareket etmiyordu. Ağlık düzeninin hakimiyeti tabiatın bile üzerine sinmişti sanki. Ağdan izin alınmaksızın yağmur yağmaz, rüzgar esmez, kimse köyü terk etmez, evlenmez, boşanmaz, askere gitmez desem yeridir. Akşamları çocuklarla konuşurken sadece muayene ettiğimiz hastalarımızdan değil, bulunduğumuz bölgenin siyasi yapısından da söz ediyordum. Genç doktor adayları ağlık düzeninin cumhuriyet düzeniyle barışık yaşıyor olmasına incinmiş görünüyorlardı. Bu barışıklığın ardında ağların her iktidar için bir oy deposu olarak algılandığını orada öğrenecek, 15 yıl öncesine kadar tüm toprakların birbiriyle yakın akraba, 3 aileye ait olduğunu öğrenince de şaşırmıştık. Bu 3 aile köylüleri çalıştırmak için kaba kuvvete de başvurulmuş gerektiğinde. Topraksız köylü çaresizlikten çoğu kez boğaz tokluğuna çalışırmış. Zaman içinde yörenin gençleri batıya ve özellikle Adana'ya çalışmaya gitmeye başlamışlar ve köyde çalışacak genç erkek kalmayınca ağlar ücret ödemek yerine toprağın bir bölümünü köylünün kendi hesabına çalıştırmasına izin vermişler. Biz oraları gezerken köylüler ağ topraklarında yarıcı olarak çalışıyorlardı. Yani ağanın malı yerine işçisi olmuşlardı. Ama dertleri bitmemişti. Ağanın sözüyle satılmış ve yine ağanın marifetiyle satıştan vazgeçilmiş topraklar mı isterdiniz? Otlak anlaşmazlıklarından doğan sorunlar mı? Sorun çoktu. Ama sorunu çözecek adam yoktu. Köyde muayene ettiğimiz insanlardan tutun, Çukurova'ya çalışmaya gitmiş erkeklere, yeni doğmuş bebelere kadar herkes şahın ve ağanın adamıydı. Ağa daha köyde zengindiler, güçlüydüler, kendilerine kul olan bir sürü adamları vardı. Devletle ilişki içindeydiler. Muhtar, belediye başkanı, milletvekili oluyorlardı. Bu bölgelere gönderilen devlet memurlarının siyasi iktidar sırtlarını dayamış bu kişilerle mücadele gücü yoktu. Hiç olmamıştı. Ne Osmanlı döneminde, ne Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ne de şimdi. Buraya tayin edilen kişi bir an önce bu yöreden gitmek istiyordu. Kalıp kiminle ve ne için mücadele edecekti ki? Sistem ağlık düzeninin arkasındaydı. Bunu fark edeni ya gönlü kıvrılıyordu ya midesi bulanıyordu. Üstelik buradaki gerilik, bilinçli bir gerilik, sefalet bilinçli bir sefaletti. Buranın şeyhleri, şahları, ağları, bölgelerinde hükümleri azalmasın diye hiçbir gelişmeye göz yumuyorlardı. Ama hangi partiden olursa olsun hükümetler onlara göz yumuyordu. Çünkü hükümetlerin oy deposuydular. Yer gök dört duvar, sayfa 74-75. Akşam yemeklerinin yer sofralarında çocuklarla aramızda konuşurken Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda hükümetin hazırladığı toprak reformuna doğuda olsun batıda olsun ağların şiddetle karşı çıkmasına çok hayıflanmıştık. Tek parti döneminde bile kotarılamayan bu reformu artık kimsenin beceremeyeceğini düşünmüştük. Acaba başarılsaydı doğunun bugünkü sorunları kökünden halledilmiş olur muydu? Kaçırılan bir fırsat mıydı bu? Siyasi yapıyla ilgilenmek bizim vazifemiz değildi ama öğrencilerimin toplumsal olaylara ilgisi ve duyarlı hoşuma gidiyordu. Tespitlerine ve isyanlarına hak veriyordum. Yarın doktor olarak hayata atıldıklarında bu bölgenin insanları için ellerinden geleni yapacaklarına emindim. Fakat o an orada bize düşen cüzdanın kökünü kurutmaktı, siyasi fikir üretmek değil. Bu nedenle vakit gece yarısını bulunca baş gardiyan gibi onları yataklarına yolluyordum. Ertesi gün erken kalkıp yoksul, zengin, kul, köle, şeyh, ağa gözetmeden her insana elimizi uzatabilmek, dertlerine deva olabilmek için uykuya ihtiyacımız vardı. Yorgun bedenlerimiz sert yataklarımıza değer değmez derin uykulara dalıyordu. Köylerini gezdiğimiz ilçelerin sağlık ocağı duvarlarına bu sohbetlerimiz sinip kalmıştır. Hani derler keşfedilecek bir yöntemle bu duvarlar konuşuverirse yoksulluğa ve cehalete çare arayan seslerimiz yansıyacaktır kerpiç duvarlardan. Bu arada içimizi vuran bazı gerçeklerle de karşılaşmıştık. Örneğin Müküs'ten ayrılmış Ermenilerin şu anda orada yaşayanlardan çok daha ileri bir uygarlık düzeyinde olduklarını geride bıraktığı izlerden anlayabiliyorduk. Her yerde sarnıçlar, su ve sulama kanalları, kilise kalıntılarıyla karşılaşıyorduk. Bir medeniyeti devraldıktan sonra devam ettirememek, suyu kullanmak için ancak kovalarda taşımak, tuvalet sistemini geliştiremeyip her işi derede görmek, böylece içilecek suyu kirletmek bizlerin suçu değil miydi? Van'da gerçekleştirdiğimiz ilk tarama başarıyla sonuçlanmıştı. 2 hafta boyunca köylerin çoğunu arabayla gitmiş, mezralara yürümüş, bazen de gideceğimiz köye katırlarla ulaşmıştık. Gruplar halinde Bahçesaray'a bağlı 16 köyü teker teker dolaşmış, köylerde bulabildiğimiz herkesi muayene etmiş, saklı kalan cüzdanları da tespit etmeye çalışmıştık. 12 bin nüfuslu ilçede 9 bin civarında insanı muayene ettiğimizi hatırlıyorum. Çok sayıda olmamı da bulmuş, hemen tedaviye başlatmıştık. Çaldıran. İstanbul'a dönüşümüzün ardından fazla zaman geçirmeden ikinci bir tarama gezisine çıktık. Yine Van bölgesine gidiyorduk ama bu sefer Muradiye Çaldıran'a. Burası da cüzdanın fazla görüldüğü bir bölgeydi. Bahçesaray'da yaptıklarımız duyulunca bu ilçeden de talep gelmişti. Yaz aylarıydı, öğrenciler hala tatildeydi. Bu nedenle İstanbul'dan ayrılmak kimseye zor gelmeyecekti. Aynı ekibi çabucak toparlayıp yeniden yola koyulduk. Bu kez iyice bilinçlenmiştik. Yanımıza çok daha fazla ilaç gereç aldık. Çocuklar evlerine gidiyorlarmış gibi sevinç içindeydiler. İlk taramayı başarıyla sonuçlandırmış, çok kişiye ulaşmış ve dertlerine deva bulmuş olmanın verdiği güven duygusuyla doluydular. Artık onların nelerin beklediğini, insanlara nasıl yaklaşacaklarını, nasıl iletişim kuracaklarını, tedaviye nasıl ikna edeceklerini, en çok hangi ilaçlara ihtiyaç olduğunu da biliyorlardı. Kendilerini bu konuda adeta uzmanlaşmış hissediyorlardı. Çocukları bir önceki yolumuzu takip ederek önce otobüsle Van'a, sonra arabalarla Doğu Beyazıt'a yolladım. Ben, Ayşe ve Tülay hemşirelerle bir gün sonra yola çıkacak ve biz de tıpkı onlar gibi Doğu Beyazıt'tan Çaldıran'a kadar İran sınırı boyunca Unimog kamyonlarla askerin desteği ve koruması altında gidecektik. Çünkü dile getirilmese de bölgede terör başlamıştı. Çaldıran'a varınca yine şaşırıp kaldık. Memleketimiz bize durmadan yeni sürprizler hazırlıyordu. Çaldıran hepimizin tahmininin aksine Bahçesaray'a göre çok gelişmiş ve muntazam bir bölgeydi. Deprem sonrası yapılan sağlık ocakları Bahçesaray'dakiyle ölçülemeyecek kadar modern ve donanımlıydı. Çocuklar taramının burada çok daha kolay yürüyeceğini düşünerek ilk gece tatlı bir uykuya yatmışlar ama sabah uyandırıldıklarında işlerin hiç de öyle olmayacağını anlamışlar. Sabahın çok erken bir saatinde derin uykularından kapının vurulmasıyla uyanmışlar. Sağlık ocağı görevlisi hemen hazırlanmalarını söylemiş. Dışarıda telaş ve gürültü varmış. Alelacele giyinip odalarından çıkmışlar ki ne görsünler. Bir sürü yaralı insan yaka paça içeri taşınmakta. Sağlık ocağının hekimi burada doktorluk yapacağına askere gitmeyi tercih etmiş olduğu için sağlık ocağında doktor yokmuş. Bizimkiler hemen işe koyulup buldukları malzemelerle yaralılara müdahale etmeye başlamışlar. Akşama doğru biz oraya vardığımızda çocukları savaş hekimliği yaparken bulduk. Allah'tan Almanlar tarafından yapılan sağlık ocağı tam teçhizatlı bir yerdi. İhtiyacımız olan her şey el altında gibiydi. Buna sevinmiştik. Biz yeni gelenler biraz nefeslendik, çocukların anlattıklarını dinledik. Sonra getirdiğimiz ilaç kollarını raflara yerleştirmeye başladık ki bu sefer de içeriye bir ölü taşıdılar. Bir çatışmada öldürülmüş olduğu için otopsi yapılması gerekiyordu. Mecburi hizmetini yapmakta olan gencecik bir hükümet tabibi az sonra otopsi için merkezden gelecek, bizlerle tanışacaktı. Çaldıran Bahçesaray'dan çok farklıydı. Çocuklar Bahçesaray için orası asırlar önce donup kalmış bir gezegen gibiydi. Her şey gerçek dışıydı diyorlardı. Oysa Çaldıran sert, acımasız, hareketli ve gerçekti. Bahçesaray'da bir şahın ya da ağanın emrinde şikayet etmeden yaşayan insanların yerini Çaldıran'da kan davası, şiddet, terör, kaçakçılık ve PKK almıştı. Bahçesaray'da bizlere gösterilen güvenin, içten sevginin yerini ise kuşku. Köylüler bize mesafeli duruyorlar, iyi niyetimizden şüphe ediyorlardı. Ne yapmak istediğimizi uzun uzun anlatmak zorunda kalıyorduk. Muayene koşulları çok daha iyi olmasına, çevremizde öğretmenlerin, askerlerin de bulunmasına rağmen güveni, iletişimi sağlamakta zorlanıyorduk. Güven eksikliği sadece bize karşı da değildi. İnsanlar birbirlerine güvenemiyorlardı anlaşılan. Mesela Çaldıran'a girdiğimizde ilk dikkatimizi çeken ilçenin orta yerine yığılmış samanlar olmuştu. Her evin kendi ağılında, bahçesinde durması gereken samanlar ilçenin orta yerinde yığılmıştı. Meğer evlerdeki samanlıklar düşmanlık nedeniyle hemen her gece yakılıyormuş. İnsanlar samanlarının yakılmasını önlemek için hepsini aynı yerde toplamışlar. Böylece kimse başkasının samanını yakmaya yeltenmez olmuş. Yer gök dört duvar. Sayfa 80. Çaldıran'da etrafta kadın da yoktu. Ortalıkta sadece küçücük kız çocukları dolanabiliyordu. Bahçesaray'da lafa karışmak isteyen, fikir beyan eden, hatta fikri sorulan ender de olsa sofraya oturan kadınlar uzak birer anı gibi kalmıştı. Müküste olduğu gibi başka bir gezegene değil, bu sefer erkeklerin dünyasına düşüvermiştik. Evlere girdiğimizde etrafta yığınla silah, duvarlarda da resimler görüyorduk. Resimler evin erkeklerinin ya askerlik ya da hapishane hatırası fotoğraflarıydı. Hapse düşmemiş, adam öldürmemiş veya yaralanmamış kişiyi adamdan mı saymıyorlar acaba diye konuşuyorduk aramızda. Orada kaldığımız sürece bizim çocuklar cüzam taraması yapmanın yanı sıra her Allah'ın günü birilerine dikiş attılar, pansuman yaptılar. Çünkü her gün bir köşede bir çatışma oluyordu. Yine cami imamını araya soktuğumuz halde Bahçesaray'da olduğu gibi kolayca çözememiştik Çaldıranları. İlk gün direndiler. Saatler ilerledikçe yavaş yavaş iyi niyetimizi anlamaya, bize yaklaşmaya, evlerine girmemize ve onları muayene etmemize izin vermeye başladılar. Tercüman aracılığıyla hem her türlü dertlerini çare buluyor hem de cüzam hakkında bilgi veriyor, tarama yapıyorduk. Kat kat giysilerin altına sakladıkları vücutlarını bize göstermek istemeyen kadınlara soruyorduk. Acaba beyaz lekeleri var mıydı? Varsa nerelerinde ve ne zamandan beri? His kaybı var mıydı? Soru cevapla cüzamın varlığını tespit ettiğimiz çok oldu. O zaman tedavinin kalıcı ve mümkün olduğunu anlatıyorduk. Tedavi görmeye çoğunu ikna etmiştik. Benim tedavi kadar önemli üzerinde durduğum bir başka nokta cüzamların toplumun dışına itilmesine mani olmaktı. Bu yüzden cüzam vakası bulunan evlere girdiğimde iskemleleri veya minderleri kapının önüne çıkartıyor, cüzam hastası kişiyle neredeyse sarmaş dolaş oturuyor, ona dokunuyor, o evde pişirilmiş çayımı diğer köylülerin gözü önünde içiyordum. Böylece cüzamdan korkulmaması, cüzamların dışlanmaması için bir mesaj vermiş oluyordum. Biz gittikten sonra koskoca doktor böyle davrandığına göre demek ki bu hastalık hemen bulaşmıyormuş diye konuştukları kulağımıza gelmişti. Yavaş ama emin adımlarla itimatlarını kazanarak hedefimize doğru yürüyorduk ve arada çok komik olaylar da yaşıyorduk. Zaten benim başıma nereye gitsem tuhaf bir olay mutlaka gelir. Çaldıran'ın sert yapısında dahi bir komedi yaşamayı becerdim. Çocuklara eğlenecekleri bir konu yarattım. Ziyaret ettiğimiz köylerin birinde iyice yaşlanmış lepralı bir kadın vardı. Gençliğinde tedavi olmak için İstanbul'a gelmiş ve uzunca bir süre hastanede kalmış. Hastanede hayatında ilk kez tuvaleti görmüş, öğrenmiş. Köyüne dönünce babasına ille de tuvalet isterim diye tutturmuş. Babası kızını kırmamış, bahçenin bir köşesine dört duvarı ördürüp bir hela yaptırmış. Köyün tek helası işte onun evindeydi. Taramalar sırasında muayene ettiğimiz bir anne, köyün eteklerinde yaşayan lepralı kızını ziyaret etmemizi rica etti. Kız yeni doğum yaptığı için lohusa yatağından kalkamıyor, muhtarın evine kadar yürüyemiyordu. Biz ona gider miydik? Elbette giderdik. Ben, Ayşe Yüksel ve bir kız öğrencimiz kızın evine doğru yürümeye başladık. Ev gerçekten de biraz uzaktaydı. Köyün son eviydi. Çantalarımızı taşımakta ısrar eden erkekler ve peşimize takılan çocuklarla nihayet eve vardık. Lohusa kızı ve evdeki diğer insanları da tek tek muayene ettik, tansiyonlarını ölçtük, ilaçlarını verdik. Elbette ikram edilen çayı da içtik. Kalkacağız. Ben sıkıştım. Ayşe'ye söyledim. Evlerde tuvalet olmadığını biliyorum. Ama bu iş için gösterecekleri biri olmalı diye düşünmüştüm. Ayşe de adamlardan birine sormuş. Adam dışarı çıktı. Kürtçe, avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Köylüleri bir telaş aldı. Birbirlerine bağırıyorlar, koşuşuyorlar. Geldiğimiz yöne doğru koşanlar var. İçeri girip çıkanlar var. Şaşırdık. Neler olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Bizi önlerine kattılar. Yine çoluk çocuk bağıra çağıra geldiğimiz yöne gitmeye başladık. Lepralı yaşlı kadının evine doğru gidiyoruz. Yaklaşınca bir de ne göreyim? Kadının bahçesindeki tuvaletin önünde erkekler sıraya girmiş. Birinin kolunda bir havlu, diğerinin elinde ibrik, bir başkasının elinde yamru yumru kocaman bir sabun. Neredeyse bütün köy bana tuvalet hizmetleri sunmak için kuyrukta. Bütün köye rezil oldum. Bunca hazırlıktan sonra tuvalete girmesem olmaz. Girsem kapıda yığınla insan, ellerinde ibrikler, peşkirler heyecanlı işimi yapmamı bekliyor. Bu olayın çocukların tuttuğu Çaldıran Seferi'nin seyir defterini Türkan Hoca'nın alayişli çiş seferi diye geçtiğine eminim. İşte böyle hem sert hem de inanılmaz konuksever insanların yaşadığı bir beldeydi Çaldıran. Konuklar kim olursa olsun baş üstünde taşınıyordu. Muhtarın evindekilerle tarama yaparken genç doktor adaylarımızdan biri muayene için kollarını sıvamış bir genç kıza ağabeyinin mani olmasına çok üzülmüştü. Muayene olmamanın kıza nelere mal olacağını delikanlıyı anlatmaya çalışsa da fayda vermemişti söyledikleri. O akşam muhtarın evinde akşam yemeğine davet edilmiştik. Yer sofrasında yan yana dizilmişiz, ikram edilen yemekleri yiyorduk ama genç doktor adayı sabahki olaya kızgın olduğu için ağzına lokma koymuyordu. Muhtar etrafındakilere Kürtçe neden yemek yemediğini sormuş, anlatmışlar. Bağıra çağıra oğlunu sofradan kovdu. Delikanlı dışarı çıkınca bizim doktor adayına döndü. Benim oğlum bir eşeklik etmiş bey dedi. Cahil işte, kusuruna bakma. Ben onun yerine özür diliyorum. Haydi sen ye yemeğini. Teşekkür ederim fakat aç değilim dedi bizimki. Muhtar, bak bey dedi, seni yüzen oğlumu masadan kovdum yetmedi. Af diledim yine yetmedi. Bana akşam akşam oğlumu vurdurtma. Yemeyecek olursan dışarı çıkıp öldüreceğim onu, bilesin. Genç öğrenci, adam oğlunu vuracak diye korkusundan öndeki ekmeği kaptığı gibi sahandaki yumurtaya banarak bir çıpıda bitirivermişti. İnsan hayatının beş para etmediği ama olur olmaz şeylerin onur meselesi yapılıp saat başı can alındığı beldeyi ne ben ne de çocuklar hayatımız boyunca unutmayacaktık. Bahçesaray ve Çaldıran'daki cüzam taramaları hepimizi ömrümüz boyunca ışık tuttu. O yörede yaşayan insanların huylarını, duyarlılıklarını, davranışlarını bilmek, meslek hayatımız boyunca onlarla hep iyi iletişim kurmamıza çok yardımcı oldu. 1984 yılında gerçekleştirdiğimiz bu iki taramayı 1985 yılında Uludağ Üniversitesi ile birlikte bir alan çalışması olarak sunmuştuk. Bu alan taramasının sonradan uluslararası bir çalışma olarak değerlendirildiğini de görecektik. Hey gidi günler hey, ne kadar uzakta kaldılar ama ben o yaşadıklarımızı hep dünmüş gibi hatırlarım. Yanı başımda oturan memura bu anıların hangi birini naklettim bilemiyorum. Geçmiş günler hayalimden neredeyse ışık hızıyla aka dururken ona bir şeyler anlatmış olmalıyım ki yani hocam cüzamların evlenip çocuk yapmasına, aramıza karışıp işe girmelerine bir doktor olarak sahiden karşı değilsiniz öyle mi diye sordu. Yavrum, cüzam hastaları da senin benim gibi insan değiller mi? Neden evlenmesinler, iş güç sahibi olmasınlar dedim. Çünkü çok fena bir hastalık taşıyorlar. Evlenirlerse çocukları da cüzamlı doğar. Sen beni hiç dinlememişsin. Ne dedim ben sana? Erken teşhis konulursa ilaç tedavisiyle hastalık hiçbir araz bırakmadan geçiyor. Bulaşıcılığına gelince nezle gibi aynı odada bulunmakla bulaşan bir hastalık değil. Verem bile ondan daha bulaşıcı. İnsan ellerini sık yıkar, temiz ortamlarda yaşarsa ve bağışıklık sistemi güçlüyse bulaşma ihtimali pek az. Benim tanıdığım herkes cüzamdan bucak bucak kaçar. Cahilliklerinden kaçıyorlar. Benim bir amcaoğlum vardı, aşağı köyden bir kıza aşık olmuştuk, kız da buna sevdalı. Ama duyduk ki kızın ailesine cüzam varmış. Anam dedi ki, o kızı bu eve getirirsen ben kendimi vururum, ana katili olursun. Boşuna telaş etmiş anan. Kızı bir hastaneye ya da bir sağlık ocağına götürüvereydi ya. Belki cüzam bulaşmamıştı bile kıza. Olsun, istemedilerdi işte, ayrıldılar. Sonra kız kendini mi asmış ne? Adı cüzamlıya çıkınca ne yapsın zavallı? Ama benim amcaoğlu hala vicdan azabı çeker. Senin amcaoğlunun hikayesi tek değil. Ben kaç vakka biliyorum böyle. Anlatsanıza bir tanesini dedi polis. Hiç nazlanmadım. Severim cüzamların sevda öykülerini anlatmayı. Dinleyenler ancak öyle ikna olurlar bu zavallı insanların kendilerinden farkı olmadığına. Onların da aşka düşecek gönülleri, sevilmeyi bekleyen bedenleri, dillendiremedikleri hayalleri vardır. Çoğu iyileştikten sonra bile adları cüzamlıya çıktığı için köylerine, mahallelerine dönemez, onlara kimselerin tanımadığı yerlere göç ederler ve bıçak sırtında yaşarlar bir ömür. 14. ayrımın sonu, sayfa 286.